Programımıza devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Akın Hocam ve iki Serdar Hocam'la birlikte Zinnur iki nurlu inşallah.
İnşallah Allah razı olsun.
Akın Hocam i̇nşallah. Neden bahsetmek istiyoruz?
Ya bu Habertürk videolarından gösterebiliriz yine inşallah. Yani onlar bayağı etkili oluyor çünkü direkt kendi ağızlarından duymuş oluyoruz. Yani normalde mesela biz söylüyoruz gerçekten şimdi mesela tesadüf nasıl olmuştur diyoruz. Tesadüfen mi oldu diyoruz. Hayır diyorlar. Peki nasıl olmuştur dediğimizde mesela tesadüfen olmuştur diyorlar. Bu gerçekten ilginç gelebiliyor insanlara. Ama direkt dinledikleri zaman daha etkili oluyor inşallah.
İnşallah.
Şimdi bu bakteri, bakteri direnci, mutasyona uğramasıyla bir bakterinin direnç kazanmasıyla ilgili bir Celal Şengör'ün açıklaması var. Ona bakalım.
Derine bir bakıyorsunuz antibiyotikler artık cevap vermemeye başlıyor. Haa diyorlar çünkü bu bakteri devrimleşti. Dışarı bakteri indirmiş. Şimdi bu bakteriye yeni bir ilaç bulmak lazım.
Şimdi burada evrimin olması için normalde mutasyon olması gerekiyor. DNA'da bir değişiklik olması için mutasyona uğraması gerekiyor. Başka bir DNA'da değişiklik yapan sistem yok çünkü. Yani evrimleşmesi için mutlaka DNA'sının değişmesi gerektiğine göre mutasyon evrimin olmazsa olmaz bir mekanizması olmuş oluyor. Tabii onların iddiasına göre. Şimdi bakterilerde şöyle bir deney yapıyorlar. Bakterilerin özelliği çok hızlı üremeleri. Yani kendi aralarında çok hızlı üreyebiliyorlar. Mesela bir bakteri popülasyonuna bir antibiyotik uyguluyorlar. Mesela mutasyona uğramış bakteriler oluyor. Gerçekten mutasyona uğratıyorlar. Antibiyotik uyguluyorlar. Bir bakıyorlar etki etmiyor. Gerçekten de. Fakat bunun etki etmemesinin sebebi bu bakterinin evrimleşmesi değil. Ribozomunda mutasyon nedeniyle bir değişiklik meydana geliyor. Ve antibiyotik ribozoma yapışamadığı için bunun sonucunda bakteriyi etki edemez hale geliyor. Yani burada DNA'sına yeni bir bilgi eklenme yok. Tam tersi bir bilginin azalmasından dolayı etki edemez hale geliyor. Bu bir yararlı mutasyon değil. DNA'ya ek, yeni, faydalı ve o canlıyı geliştirici bir bilgi eklenmiyor. Ve de o mutasyona uğrayan bakteriler de çok hızlı üredikleri için hemen kendi arasında popülasyonuyla gelişiyor. Bir bakıyorlar gerçekten de o bakteri popülasyonuna o antibiyotik etki etmiyor. Ama Celal Hoca'nın söylediği gibi bir bakıyoruz diyor mesela bakteri başka bir bakteri olmuş. Evrimleşmiş diyor. Öyle bir şey yok kesinlikle. Bakteri evrimleşmiyor. Ribozomu bozulduğu için antibiyotik ona etki edemez hale geliyor. DNA'sına yeni bilgi eklenme olayı yok. Eğer DNA'sına yeni bilgi eklenmiyorsa da zaten evrimleşme diye bir şeyden söz edemiyoruz kesinlikle.
İnşallah. Evet. Şimdi onun dışında tabii şöyle bir şey de var. Bazen de başka bakterilerde önceden ilgili ilaca karşı savunmalı bir sistem oluyor. Onun diğer bakterilerce transferi söz konusu. Böyle bir sistem var yani çok üstün bir yaratılış. Hı hı. Yani mesela hocamdaki bir bilgiyi ben ufak bir USB şeyi hafızasına alıp kendi bilgisayarıma aktarabiliyorum. Orada da öyle bir sistem var. Bakterinin kendi bir ana DNA'sı var. Bir de onun dışında plazmit dediğimiz ufak yapılar var. Bu plazmit yapıları özellikle bunlar aktarılabiliyor. Onun dışında bakteri öldüğünde de diğer bakterilerin, ölen bakterinin DNA'larını aldığı da tespit edildi. Bunun gibi çeşitli yöntemlerle bakteriler arasındaki bilgi transferi söz konusu. Şimdi önceden bir popülasyonda çok az bir sayıda bakteride o direnç olduğu takdirde bu tarz transferlerle bütün popülasyona yayılabiliyor. Dolayısıyla önceden olmayan direnç varmış gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. Önceden ona özel bir direnç söz konusu. Şu bir an. De Celal Hocam bu bakterilerdeki dirençleri daha böyle detaylı araştırırsa hakikaten çok büyük bir sanat olduğunu görecek. Şimdi ondan bazı örnekler göstereyim ben. Hakikaten o kadar fazla yöntem var ki bunların her biri de çok büyük mucize. Şimdi hücrenin dışından itibaren başlayalım neler var. Şimdi bir defa hücrenin dışında ekranda da gözüküyor herhalde. Bir pompa sistemi bulundu. Bunlar antibiyotiklere özel. Bu pompalar mükemmel bir sanat eseri. Molekül bazında bir teknoloji var burada. Bu tarz böyle zararlı antibiyotikleri hücre dışına atıyor. Bir defa böyle bir şey tespit edildi. Bunun dışında bakterilerde şöyle üstün bir sistem tespit edildi. Şimdi mesela kimi bakteriler kimi antibiyotikler bakterinin hücre zarını hedef ediniyor. Yani mesela hocam bir örneğini verdi. Ribozoma hedef edinen bakteriler, antibiyotikler var. Ama bir kısmı da hücre zarına etki ediyor. Şimdi buna yönelik mesela bakteri öyle akıllıca davranıyor ki hücre zarında o antibiyotin hedef edindiği molekülü görece dış katmanlarda ve fazlaca üretiyor. Şimdi öyle olunca antibiyotiğin ana hedef şeyi ilgisiz yerlere doğru kaydırılıp hücre bir adeta bir koruma zırhına bırakılıyor. Dolayısıyla burada çok akıllı bir üretim var. Yani antibiyotiklere karşı kendisini koruyacak bir üretim değişikliğine gidiliyor. Yer değişikliğine. Onun dışında şöyle bir sistem tespit edildi. Mesela bir aminositi özel şartlarda değiştiriyor. Mesela hücre zarında işte yağlar var ama yağlarla beraber proteinler de var. Oralarda bazı aminosit şeyleri var, dizleri var. Özel olarak mesela antibiyotiğin hedef edindiği aminositi programlama bu da, o da tespit edildi. Yani bir rastgele olan bir şeyle değil. Bunun için bir gen sistemi var. O gen sistemi dahilinde ilgili aminositi o zor şartlarda değiştirip mesela alenin yerine valin diyelim. Farklı bir aminosit kullanarak antibiyotiğin hedef edinemeyeceği bir hale getiriyor. Bu da mesela başka bir teknik. Şimdi bunların her biri çok yani mükemmel örnekler. Yani bunu gen seviyesinde kodlayacaksınız ve doğru zamanda çalışmasını sağlayacaksınız. Bu üretim değişikliği doğru zamanda yapacaksınız. Hepsi çok akıllıca işler. Onun dışında şöyle bir sistem tespit edildi. Mesela antibiyotik ribozoma hedef ediniyor. Protein hücre ribozoma. Bazı koruma proteinleri üretiyor bakteri. O koruma proteinleri antibiyotikle ribozom arasında bir şey engel teşkil ediyor. Bununla beraber antibiyotik o zararlı hücumunu gerçekleştiremiyor. Yani resmen bir zırh giydiriyor. Yani insan eski zamanlarda özellikle savaşa çıkılırken bir zırhla çıkılıyor. Burada adeta bir zırhla donatılıyor. Şimdi böyle şuurlu bir işi tesadüfler mi yaptırıyor? Elbette değil. Yani tesadüf içi boş bir kavram. Yani mutasyonlar en küçük bir fayda bile sağlamıyor. Onun dışında bazı antibiyotikler DNA seviyesinde etkili oluyor. Orada da koruma proteinleri tespit edildi. Bunun gibi böyle çok çeşitli yöntemler var. Dolayısıyla yani bakterilerdeki bu koruma sistemi, orada bakterilerde gördüğümüz antibiyotiklere karşı direnç sistemi başlı başına evrimi çökerten bir durum. Çünkü bunların önceden var olması lazım. Önceden mesela korunması lazım. Önceden ribozomların korunması lazım. Önceden o bakteri programlı olması lazım. O hücre zarında böyle bir tehlikeli bir durum var. O tehlikeli duruma karşı ben üretim değişikliğine gideyim. Önceden DNA'ların korunması lazım. Yani dışarıdan böyle bir tehdit geleceğini bilircesine bir durum gerekiyor. Ve ona karşı organize bir içinde bir program olması lazım. Bunlar böyle kademi kademi gelecek yapılar yok değil. Dolayısıyla orada daha detaylı Celil Hoca araştırırsa bunun evrimle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını görecektir. Bir de hocamın belirttiği gibi yani aslında mesela hücre içinde çalışan yapılarda mesela kim mutasyonlar belirttiği gibi hocam o ilgili yapıda zarara sebep oluyor. Şimdi o zarara mesela hücredeki pompada bir zarara sebep oluyor veya ribozomda bir zarara sebep oluyor. Şimdi o zarar neticesinde hücrede aslında bir verim kaybı oluyor. O verim kaybını görmüyor da sadece o antibiyotikten kurtuluyor havasında. Yani bunun hiçbir anlamı yok ki. Ortaya çıkan faydalı durumların izahı gerekiyor. Yani hücre zarı nasıl oluştu? Ribozom nasıl oluştu? DNA nasıl oluştu? O hücrede şekil verme sanatı nasıl oluştu? Hücrede organeller nasıl oluştu? Hücre enerji üretim sistemleri nasıl oluştu? Bunların hepsi bir arada olması lazım. Hepsi aynı anda olması lazım. Bunlar böyle kademe kademe gelişmeyeceği çok açık. Burada kritik yapılarda mesela ilgili geni komple aradan sökseniz mesela proteinde yani ribozomları düşünelim. 55 tane proteinden oluşuyor. O 55 proteinden bir tanesini aradan çekseniz o ribozom öyle bakteri gelişiyor mu zamanla? Yani o bakteri sistemi siz çoğalttığınızda olmayan protein sonradan meydana mı geliyor? Gelmiyor. Yani bunun izahını yapmaları lazım. Ortada var olan faydalı yapıların izahı gerekiyor. Bu da tesadüflerle olmayacağı için böyle hani demagojiye kaçan yöntemlerle hani böyle evrimi ayakta tutmaya çalışma çok aciz bir tutum olur yani.
O evrimcilerin faydalı mutasyon örnekleriyle ilgili genel anlaşılması için bir örnek de verebiliriz. Mesela eve haciz geliyor değil mi? Normal işte evlerine, iş yerlerine hacizler geliyor. Çok pardon. Haciz geldiği zaman o evden mutlaka bir eşyalar alınıyor değil mi? Eşyalar alındıktan sonra mesela ev sahibi şöyle bir şey der mi? Allah'a şükür mesela bütün elektrikli ev eşyalarından kurtulduk. Ondan sonra bundan sonra elektrik faturamız gelmeyecek. Yani demek ki bu haciz bizim için çok faydalı oldu diye bir şey der mi? Yani akli dengesi yerindeyse böyle bir şey demez. Normalde olması gereken yani evrimcilerin faydalı mutasyon dediği şeyin gerçekte oluşması için haciz memurlarının yanında işte beyaz eşya takımı, işte buzdolabı, şamaşır makinesi, buyurun size hediye olarak biz haciz memuruyuz ama bunları hediye olarak size getirdik demesi lazım. Yani böyle bir şey de hiçbir zaman olamayacağına göre konu aynen budur yani.
Evet.
Yani bir şey kayboluyor, o kayıp sonucunda oluşan çok ücra köşedeki bir avantajı faydalı olarak göstermeye çalışıyorlar. Genel olayın mantığı budur yani. Evet. Seyircilerin de izleyenlerin aklında bulundursunlar. Verdikleri tüm örnekler bu şekilde. Evet.
Şimdi bir teknik örnek daha verelim. Mesela bir gen var. RDXA geni diye bir gen var bakterilerde. Bu NADPH nitroreduktaz denilen bir enzim var. Bu enzimin üretimini yapıyor bu gen. Şimdi bu enzimin çok önemli görevleri var. Çünkü bu NADPH dediğimiz molekül hücrede çok önemli görevleri var. İşte DNA'da kimi şeker üretimlerinde bu serbest radikallerin kontrol altında tutulmasında gibi böyle çok çeşitli çok hayati faydaları var. Şimdi bu enzimin olduğu durumda bir mutasyon bu enzimi üreten genin RDXA geninin bir mutasyona uğradığı durumda bu enzim kusurlu oluyor. Kusuruyla beraber o çok temel işlevlerini yapamıyor. Kusura uğruyor bu. Ama antibiyotik türü var. Metronidazol. Bu mesela bu enzime hedef ediniyor. Şimdi ilgili mutasyon enzimde kusura sebep olduğu için 3 boyutlu şeklinde bir değişiklik oluyor. Antibiyotik de bu 3 boyutlu değişikliğe 3 boyutlu şekli değişikliğe uğramış enzimde ilişkiye giremiyor. Dolayısıyla zararlı etkisini o enzime gösteremiyor. O enzimin üzerinden yaptığı tahribatı göremiyorsunuz hücrede. Ama yani bunu böyle faydalı bir mutasyon olarak göstermek çok aciz bir tutum. Çünkü bu enzim kusurlu olduğu için çok temel hücredeki işlevler yerine getirmiyor bu sefer. Dolayısıyla bu kadar böyle aciz örneklerle evrimi ayakta tutmaya çalışmak çok komik. Yani bunu daha yapmaları herhalde oldukça çocukça olur yani.
Evet.
Bir örnek aklıma geldi senin verdiğin şu haciz örneği aslında bu evrimcilerin fikren ne kadar perişan halde olduklarını hakikaten çok iyi anlatıyor. Şimdi evrimcilerin mantığı şu, yani onların kafasına göre işte her şey tesadüfen olmuş ya, anlaşılması açısından yani daha böyle güncel hayattan mesela 2-3 tane örnek aklıma geldi. Mesela evrimci kafasına göre bu toplu taşıma işte araçlarına binen işte vatandaşlarımızın ellerinde şey var, akbil diye küçük bir şey var, böyle aygıt. Ondan sonra işte otobüse binerken veya trene binerken oradaki hazır, vapura binerken işte oradaki hazır böyle tenekelerin içinde aletler var, onları değdiriyorlar. İşte birbirini tanıyor, o geçiş izni veriyor, turnike çekiliyor, adam da geçiyor. Şimdi bu sistem sorun evrimcilere, yani evrimciler diyorlar ki bu sistem tesadüfen olmuştur diyorlar. Yani o akbil ve Türkiye'nin birçok yerinde var o akbili tanıyan makineler, aparatlar, bir sürü otobüsler, vapurlar, işte deniz otobüsleri vesaire. Her bir makineyle akbil arasındaki ilişkinin tesadüfen olduğunu söylüyorlar. Yani o akbil o makineyi gördüğünde o turnike tesadüfen kalkar diyorlar. Veya ne bileyim işte arabanızla benzin istasyonuna gidiyorsunuz. Şunu işte doldur diyorsun depoyu. Dolduruyor. Bir çeviriyorsun. Çalışıyor. Bu da tesadüfen olmuş oluyor. Yani benzin istasyonundan aldığın benzin tesadüfen arabana uymuş oluyor. Sen de kontağı çevirmen de tesadüfen oluyor tabii. Çeviriyorsun. Tesadüfen araba çalışıyor. İşte motorlar, pistonlar, şunlar da. Hepsi tesadüfen bir işbirliği yapıp o araba yürüyor. Veya işte ne bileyim işte herkesin laptopu var, bilgisayarı var vesaire, olan olmayan. İşte bir flash disk oluyor. Onu takıyorsun oraya. Burada yazıyor mesela. Tanıdı diyor takılan aygıtı diyor mesela. Birbirine, yani bu ikisi ayrı şey. Yani flash ayrı bir şey. Bilgisayar ayrı bir şey. Ama takıcı diyor ki tanıdı diyor. Evrimciye sor. Bu da tesadüfen oldu diyor. Veya işte herkesin evi var, kapısı var, kilidi var. Bir de anahtarı var. Evrimciye sorduğumuzda işte kapıyı sokarsın, çevirirsin, açılır. Yani milyonlarca anahtar, milyarlarca anahtar var, milyarlarca kilit var. Her bir anahtar hiç şaşmadan ilgili kilidini ne soktuğunuzda çevirir, çat diye açar. Soruyoruz beylere, evrimcilere, o da tesadüfen olmuştur. Yani ya bu kadar anormal, bu kadar akıl ve mantık dışında yüzen, artık havada yüzen bir fikir sistemiyle karşı karşıyayız. Şimdi bakın, bu bahsettiğim mantıkların tamamında, örneklerin tamamında ne var? İki farklı yapı var. Yani akbille işte makine, benzinli araba vesaire. Fakat ikisini de yapan akıl tek. Ortak bir aklın ürünü ikisi de. Ortak bir aklın eseri oldukları için de her nerede olurlarsa olsunlar, o akbil o makineyle bir araya geldiğinde birbirlerini tanırlar. O anahtar o kilide girdiğinde kilidi açar. O benzin o arabaya konduğunda arabayı çalıştırır. Her nerede olurlarsa olsunlar. Çünkü ortak aklın bir ürünüdür, eseridir ikisi de. Yani benzini yapan, petrolden benzini üreten akıl o arabayı da bilir. O arabanın nasıl çalıştığını da bilir. Ona göre yapar benzini. Şimdi bunu anlatıyoruz ama tabii biraz da komik bir durum oluşuyor. Yani tabii ki biz bunu biliyoruz der insanlar, bizi dinleyenler. Evet, biz de biliyoruz ama evrimciler bunu bilmiyor. Yani böyle bir akıl düşüklüğü görüyoruz. Böyle bir akıl zaafı görüyoruz. Çünkü iddiaları aynı bu benim anlattığım örneklerdeki gibi ne diyorlar? Bu verdiğim örneklerin çok üstünde teknolojiye sahip olan, işte günlerce anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz inşallah. Hücrenin ve hücreyi oluşturan organellerin ve onları oluşturan protein ve alt yapı organelleri olan aminosilerin tesadüfen olduğunu söylüyorlar. Ya bu öyle bir iddia ki hücreyle ilgili hiçbir şey bilmiyor olmaları lazım bir kere. Bir insanın bunu demesi için. Yani ne aminositten haberi olması lazım, ne proteinden, ne hücreden, ne insandan, ne insan bedeninden, insanı oluşturan organlardan hiçbir şeyden haberi olmaması lazım. Hatta benzinle işte arabanın nasıl çalıştığını bile bilmiyor olması gerekir. Yani cahil olması lazım. Biraz bilgili, orta derecede kültür sahibi biri böyle bir şey söylemez, söyleyemez. Çünkü bu gerçek değil. Dün mesela... ben katılamadım ama bu virüsle ilgili bir şey yaptınız, program. Mesela olağanüstü bir şey ve adamlar diyor ki, evrimciler, bu virüsler basit canlılardır. Niye basit? İşte bir genetik şifresi vardır, bir de proteinden oluşan kabuğu vardır. O kadar, 3 tane de enzim. Dolayısıyla basittir. Gördük, dün anlatıldı. Hiç de öyle basit değil. Çünkü Allah'ın yarattığı hiçbir şey basit değil. Sen basit diyerek hani iftira edersin veya cahilinden söylersin, o ayrı bir konu ama basit değil. Bir virüsün, işte grip oluyoruz mesela, vücudumuza geliyor veya işte AIDS virüsü var veya tifo virüsü var, mesela ağır hastalıklara sebep oluyor bunlar. Öyle bir strateji kullanıyor ki ya, olağanüstü bir akılla, ki biliyorsunuz virüsler doğada cansız durur, hareketsizdir. Yani hareketlilik belirtisi gösteren bir fonksiyonu yoktur. Hareketsizdir, cansızdır adeta yani. Ama bu yapı ne zaman ki insan vücuduna giriyor, bir anda canlanıyor ve canlandı yetmiyormuş gibi saldırganlaşıyor virüs. Ve ne yapıyor? Yine akıl, yine strateji kullanarak insan vücudunun hücresinin imkanlarını kullanarak kendini çoğaltıyor. Bu ne demek? Virüs. Bakın, virüs dışarıda. Hücreden bahsediyoruz. Nerede? İçeride. İnsan vücudunda. Birbirlerini hayatları boyunca hiç görmemişler. Ama virüs o kadar iyi tanıyor. Yani bizi bir kere kendimizden daha iyi biliyor, bizim hücremizi virüs. Dışarıdaki bir yapı. Bizim sahip olduğumuz hücrenin özelliğini bizden daha iyi biliyor bir kere. Hem de detayını biliyor. Detayının da detayını biliyor. Neyi biliyor? Biz insanın daha yeni bulduğu DNA'nın özelliğini biliyor. Yani ben eğer oraya girersem, bir strateji kullanıp bir yöntemle kendimi buradaki üretim planlamasına sokarım, mekanizmasına, ve kendimi çoğaltırım diyor. Ya kardeşim, insan ya biraz samimi olmak lazım, biraz vicdanlı olmak lazım. Dışarıdaki bir yapı, virüs, ya bunu nasıl bilir? Yani insan vücuduna girmemiş, dışarıda duruyor milyonlarca yıldır, on binlerce yıldır veya binlerce yıldır. Peki girip çıkan da yok. Ya böyle bir durum var içeride, işte siz bundan sonra böyle tedbirler alın, böyle çok, bunu da yapan yok. E belli ki virüs de hücrede, yine işte konuşmamın başına verdiğim örneklerdeki gibi, ortak bir aklın ürünü. Ya ya bu kadar basit. Bunda yani zorlamaya, tesadüf demeye ne gerek var ya? Yani niye böyle bir hani fikir perişanlığında insanları kandırıyoruz? Evrimciler için söylüyorum, kandırıyorsunuz. Ne gerek var buna? Bakın, virüsler esas manasıyla söyleyelim, çok şeydir, açık bir gerçektir bu. Virüs insan vücuduna girip onun DNA'sına sızmak için özel olarak yaratılmış. Bu çok açık. Yani varacağımız şey budur. Mesela bunu yine bir örnekle netleştirelim. Hep veriyoruz. Ormanda yürüyoruz veya bir işte alanda yürüyoruz. İşte çok gelişmiş bir kilitle karşılaşıyoruz. Çok gelişmiş bir kilit. Mesela ileride, atıyorum işte bir 100 metre ileride, 500 metre ileride bir anahtar. Alıyoruz anahtarı, sokuyoruz, bir çeviriyoruz, çat açıyor kilidi. Ya şimdi yani biraz aklı olan biri ne der? Ya biri yani bu kilidi burada düşürmüş, ileride de anahtarı düşürmüş. Ya bir kişi. İkisini de yapan bir kişi. Yani aynı akıl, ortak akıl der. Yani çünkü teknoloji de birbirine uygun. Ya açtı der. Ya kim der buna? Aa, ben burada buldum, bir de orada buldum. Vay be, tesadüfe bak, bu da bunu açtı. Ya böyle bir tesadüf olmaz ki. Yani başka anahtarı soktuğunuzda açmaz ki. Ne tesadüfü? Belli ki ortak aklın bir eseri. Biz bir kere hemen bu sonuca varırız burada. Olayların derinliğini görmek çok önemlidir. Yani biz burada teknik olarak anlatıyoruz. Buradaki manayı da anlamak inananlar için çok önemlidir. O kadar açık ki virüsler, özel olarak Allah'ın yarattığı, insanlarda hastalık meydana getirsin diye var ettiği organeller, yapılar. Çok belli yani. Niye böyle? Çünkü insan böyle kibirlenmeye meyyaldir. Büyüklenmeye meyyaldir. İşte Allah özel olarak hastalığı yaratıyor. Niye? Allah'a olan acizliğimizi, ihtiyacımız, yani muhtaç olduğumuzu bize hissettirmek için Allah'a özel olarak bu hastalığı meydana getiren virüsleri yaratmış. Bu çok çok açık ya. Yani bunda böyle diretmenin, değil mi? Ayak diretmenin bir manası yok. Özel olarak yaratıldıkları çok belli. Nitekim hakikaten mesela, değil mi? Dünya tarihine bakıyoruz. O kadar çok insan bu gözle hiç, yani ömründe görmediği virüslerin sebep olduğu hastalıklardan dolayı vefat etmiştir. Hiç görmediği bir şeyden dolayı, yani virüslerden. Ve bu virüsler insanların bir kısmını böyle sevdiği şeylerden, işte hırsını yaptığı maldan, mülkten, işte varsa işte eşinden, çoluğundan, çocuğundan, yani bütün değerlerinden ayrılmalarına sebep olmuştur virüsler. Bunu görmek lazım. Çünkü yaratan Allah'tır. Hayat veren, o hayatı sürdürten de Allah'tır. Sonra bir bedenle ilgili Allah ölüm kararı verir. Virüs gelir o bedene ve o ölüm kararını gerçekleştirmek üzere akıllı bir stratejiyle faaliyet yürütür. Hastalığı yaratan Allah elhamdülillah şifasını da yaratıyor. Ne yapıyor? Ne yapmış Yüce Rabbimiz? Vücudumuzda savunma mekanizması, savunma sistemi de yaratmış virüse karşı. Mesela savunma mekanizmamız olmasa çok basit bir gripten herkes hemen ölür. Yani ilk virüste zaten hayat mümkün olmaz. Hemen ölür yani. Ama savunma sistemi süratli bir şekilde virüsün bu oyununu fark ediyor. Gerekli tedbirler alınıp, işte gripse mesela hemen onu hapsediyor. İşte T lenfositler vesaire, bir, o savunma sistemi. Ve virüsü ortadan kaldırıyor. Bu olmasa hemen ölüyoruz. Şu da çok manidar. Mesela birçok biz virüsü kontrol edebiliyor artık bilim adamları. Ama mesela hala kontrol edemedikleri yeni yeni virüsler çıkıyor. Mesela bu da çok manidar. İşte AIDS gibi, Ebola gibi. Yani vücuda girdiği zaman yani kuvvetle muhtemel refahatla sonuçlanıyor o şey, hastalık. Bu da Yüce Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu gibi her nerede olsanız ölüm sizi bulur ayetinin hükmüne binaen oluşuyor. Bunu da görmek lazım. Yani orada meydana gelen şey Yüce Rabbimizin ölüm emri verdiği kişinin hayatının sona ermesidir. Bizim gördüğümüz ve göreceğimiz şey odur. Virüs adamı öldürmez. Virüsün böyle bir kabiliyeti yoktur, böyle bir gücü yoktur. Allah emretmiştir. Virüs o vücuda girmiştir. O kişinin eceli geldiği için, ölümüne vesile olmak için inşallah. Yani inşallah. Olayların biraz da böyle hani derinliğini, manasını da anlamak çok önemli. Yani bu evrimcilerin safsatalarını falan, yani bunlarla kimse şey yapmasın da bunları görmeye çalışalım hep birlikte inşallah.
İnşallah. Şimdi o evrimcilerin yine mantıksızlığını gösteren geçen seferde de verdiğiniz bir örnek vardı. Mesela bir evrimci toprağın altından şöyle bir şey çıksa, mesela bunu hangi kim yapmış acaba diye düşünür. Yani hangi insan yapmış acaba, hangi medeniyet yapmış. Veyahut da şöyle bir şey görse yine der ki acaba, ya toprağın altından mesela şöyle bir şey çıksa, bunu acaba camdan kim yapmış böyle bir şey der diye düşünüyor mesela. Ama şöyle bir şey çıkınca bu acaba nasıl tesadüfen oluşmuştur diye düşünüyor. Yani evrimcilerin hezeyanı bu resmen. Yani diğerleri zaten bundan esinlenerek yapılmış şeyler. Yani sıfırdan yapılmış tasarımlar değil. Burada sıfırdan bir örnek görüyoruz. Bunun tasarımı kime ait? Değil mi? Allah tasarlamadan yaratır ama yarattığı şeylerde tasarım oluyor mutlaka. İnşallah. Bu tasarım kime ait diye evrimcilerin sorması gerekiyor.
İnşallah.
İnşallah. Bir ayet okuyayım.
İnşallah.
Biraz önce bahsettiğin konuyla ilgili Serdar Hocam. Gerçekten Allah her yere hakim. Yani öyle işte hücrenin işte insan vücuduyla olan uyumu, işte organellerle uyumu, dışarıdan bir şey geliyor, adapte oluyor. Her şey birbiriyle uyumlu yaratılmış. Ve her şey Allah'ın kontrolünde inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Ben gerçekten de benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur.
İnşallah.
Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Hud suresi 56. ayette inşallah, inşallah Allah bildiriyor. İnşallah. Her şey Allah'ın kontrolü altında. Yani insan da dahil olmak üzere tüm canlılar, atomlar, hücreler, moleküller, proteinler, her şey Allah'ın kontrolünde. Allah alnından yakalıyor.
İnşallah.
Ve Allah kontrol ediyor inşallah.
İnşallah.
Serdar Hocam,
senin varsa bir şey. İnşallah. Sen
yok, sen hücredeki su dengesinden bahsediyordun değil mi?
İnşallah.
Niye böyle yapıyorlar? İşte heykeli buluyor, bunu biri yapmıştır. Galatasını buluyor, evet. Tesadüfen olmuştur. Çünkü Allah'ın varlığını inkar etmek üzerine kurulmuş bir sistem, bir safsata. Evet. O yüzden. Yoksa akıl var, mantık var. Yani toprağın altından bir şey çıktığı zaman insan değil mi? Bir düşünür yani. Bu nasıl oluyor, nereden geldi falan. Bir de zaten fosillere karşı evrimcilerin alerjisi var. Pek sevmezler onlar fosil. Yani fosil gördüler mi fena oluyorlar. Çünkü her gördükleri fosil yaratılışı ispatlıyor da ondan. Yani evet. Bir alerjik bir durum var yani i̇nşallah. O yüzden. İnşallah.
Şimdi bu hücredeki su dengesiyle ilgili bir konu var. Şimdi su canlının olması için şart olan bir madde. Yani hatta evrimciler işte Mars'ta su gördüklerinde böyle bir heyecan, yani su bulabilseler diye çok çırpınıyorlar. Halbuki tek başına suyun hiçbir anlamı yok. Çünkü şöyle bir şey var. Ekranda da görebilirsek eğer. Bu U şeklindeki boru ortadan ayrılmış. Bir tarafta bir madde yoğunluğu var. Diğer tarafta da işte saf halde su var. Şimdi madde yoğunluğu olan yere doğru suyun bir hareketi söz konusu. Allah'ın yarattığı bir kanun bu. Gözüktüğü üzere madde yoğunluğuna göre suyun şeyi de hareketi de değişiyor. Dolayısıyla canlılarda şöyle bir durum var. Hücrenin içi yoğun bir ortam olduğu için etrafta su olduğunda normalde o suyun hücumuyla beraber o hücre patlar. O madde yoğunluğuna dayanamaz. Çünkü hücrenin zarında bir neticede bir şeyi var. Esnekliği var. Onun da bir sınırı var. Dolayısıyla mutlaka bu madde yoğunluğuyla su arasındaki ilişkinin düzenlenmiş olması lazım. Ona yönelik hücre içinde çok özel sistemlerin olması lazım. Şimdi bunda şöyle bir sistem var. Bizim içimizde elektrolit dediğimiz maddeler var. İşte sodyum, klor, potasyum gibi. Bunlar madde yoğunluğunun böyle ani değişiklik gösterdiği durumlarda devreye giriyorlar. Çok önemli bu. Yani bu üç madde belli oranlarda tutuluyor hücre içinde ve hücre dışında. Ve ani değişikliklerde duruma göre içeri ek madde gelebiliyor veya dışarı madde çıkabiliyor. Bu sayede az yoğun veya çok yoğun ortamlara karşı bir koruma sağlanıyor. Çünkü buna karşı deneyler de yapılıyor. Hakikaten mesela kan hücreleri özellikle konuluyor farklı farklı ortamlarda ve deney de yapılıyor. En nihayetinde patlıyor yani bu hücreler öyle şey değil veya kuruyor su kaybından. Dolayısıyla mutlaka bir koruma altında tutulması lazım. Ama bu elektrolitlerde yapılan şey ani tepkiler. Yani bunun daha zamanla yayılmış şeyleri gerekiyor. Koruma tipleri gerekiyor. Bunun için şöyle özel şeyler bulundu bakterilerde. Ozmoz koruyucular deniliyor bunlara. İşte prolin, glisin, betain, prolin, betain ve ektoin diye. Bunlar şu işe yarıyor. Bu maddeler diğer hücre içindeki maddelerle ilişkiye girmiyor. Aksine sadece madde yoğunluğunu arttırmakla görevliler. Bu sayede işte dışarıdaki değişen madde yoğunluğuna göre içeride bir ek bir koruma sağlamış oluyor. Yani mesela dışarıda yoğun bir madde ortamı oldu. Yoğun madde ortamı olduğu için ne olacak? Hücre içindeki sıvı dışarı doğru hücum edecek. Onunla beraber ne olacak? Hücre kuruyacak. Yani susuzluktan kuruyup ölecek. Buna karşı mesela böyle bir durumda hücre içinde bu maddeler üretiliyor. Yani burada çok şuurlu bir iş yapılıyor. Yani dışarıdaki yani ben su kaybediyorum. Bunun şuuruna varması lazım hücrenin. Buna karşı bir şey yapmam lazım. Yani normalde nereden bileceksin? Bilecek ki atomlar. Daha fazla içeride atom sayısını arttırırsak, molekül sayısını arttırırsak biz buna karşı bir koruma sağlarız düşüncesi zekice bir düşünce. Yani bu ancak bu fizik kanunlarını bilerek anlaşılacak bir şey. Ve buna yönelik de bir üretim yapılacak. Yani mesela bir madde üretilir ama hücrenin içinde bin bir çeşit madde var. Onlarla etkileşir, bozulur falan. Dolayısıyla uygun maddenin de üretimi söz konusu burada.
İnşallah.
Onun dışında hücrenin de dışarıya açılan kapıları var. Özellikle işte bunlar bakterilerde OMPC ve OMPF diye iki tipi oluyor bunların. Biri geniş kapı oluyor, biri de dar kapı oluyor. İşte bu madde yoğunluğuna göre hücre zarındaki geniş kapıyla dar kapı oranı değiştiriliyor. Çünkü ona göre daha fazla madde ve su çıkacak veya daha az madde veya su girecek. Bu kontrol altında tutulmuş oluyor. Yani her açıdan içerideki madde yoğunluğu, işte elektrolit dengesi, hücre zarındaki kapılar, bunların her biri neticede tek bir gayeye bakıyor. O dışarıdaki suya karşı bir koruma. Yani ne suyla şişip patlama ne de suyu verip kuruma. Buna karşı bir denge sistemi. Mesela bitkilerde de özel çeperler var. Bu çeperler suyun çok girdiği durumda koruma sağlıyor. Bu çeperleri aşamıyor hücre şeyleri, zarları. Mesela bu da bitkilerde olan bir teknik. Dolayısıyla bu çeşit çeşit tekniklerin önceden olması lazım. Yani bütün bu canlılarda illaki, yani insanlarda da, bakterilerde de, bitkilerde de illaki bu sıvılara karşı, sulara karşı bir koruma sistemi gerekiyor. Bunun kademe kademe geçmesi imkansız.
DNA'sında da kodlu olması gerekiyor.
Ve DNA'sında kodlu olup ve ilk baştan her hücrede bunun mükemmel bir şekilde çalışıyor olması lazım. Ki bunu ortadan kaldırdığınızda neticede meydana gelecek hücrenin ölmesidir. Yani evrimleşmesi evet. Değil. Mesela. Evrimleşmesi iddiası hayalden ibaret. Yani net gözlem ise gerçek olan böyle üstün bir konumun yaratılmış olması. İnşallah.
Evet. Ben de bir iman hakikati anlatayım.
İnşallah.
Üç alabilir miyiz hocam? Şimdi göz. Bakın.
Maşallah.
Ne kadar sevimli, ne kadar güzel. Göz, insan büyüdükçe de aynı boyda kaldığı için küçükken o yüzde çok büyük ve çok güzel gözüküyor hakikaten. Maşallah. Maşallah. Yani gözün mükemmel bir organ olduğunu her zaman anlatıyoruz Allah'ın izniyle zaten. indirgenemez kompleks olduğunu, mesela 40 parça ise hepsinin birden var olmasıyla ancak işlev gördüğünü, dolayısıyla yaratılışın büyük bir delili olduğunu her zaman anlatıyoruz. Bugün ben hayvan gözlerinden kara sineğin gözünü kısaca bahsetmek istiyorum. Çok maşallah. Ufak teknik bilgi vereceğim sadece. Yani nasıl büyük bir yaratılış mucizesini göstermek açısından. Bu her gün gördüğümüz etrafımızda dolanan kara sineğin gözü. İki ayrı periyotta. 4000 küçük gözden oluşuyor. Ommatit adı verilen. Küçük ve basit deniyor ama basit değil tabii, kompleks. Her biri farklı yöne dönebiliyor. Yukarı, aşağı, sağa, sola, altı yönü.
4000
her
biri ayrı
yöne. Her biri ayrı yöne dönebiliyor. Maşallah. Dolayısıyla özelliği o, 360 dereceyi algılıyor. Kara sinek.
İnsan ilkel kalmış. İnsan gözü ilkel kalmış.
Tabii bak şöyle, saniyede 100 görüntü algılayabiliyor.
Maşallah.
İnsandan 10 kat üstün.
Demek ki evrim şeması tersine döndü o zaman. Evrimcilerin anlattığı şey.
Tabii ve her
tersine baş aşağı.
Baş aşağı.
Yani her gün gördüğümüz kara sinek bu. Yani böyle gözümüzün önünden geçen kara sinekti.
Maşallah.
Nasıl muhteşem bir yaratılış var. Her o küçük gözde de 8 tane duyu hücresi var. Hepsi toplamda 48 bin civarında duyu hücresi var ve bu optik sinir merkezinde o 48 bin bilgi demek bu. Ve o beynin 1/3'ünde olan bir optik sinir merkezi bu ve orada değerlendiriliyor 48 bin bilgi. Yani farklı yönlerden, farklı açılardaki mercek açıların beyine gitmesi, yani çok muhteşem bir mekanizma.
Maşallah.
Yani bu sineğin hayatta kalması için böyle bir teknolojiye ihtiyacı yok yani. Evimizde doğal seleksiyonunu geliştirdi diyorlar ya.
Evet.
Yani normal bunlar iki tane olurdu. O şekilde de devam edebilirdi hayatına. Evet. Belki Allah sanatını gösteriyor.
Tabii yani ihtişamla böyle yaratıyor Allah. Seyratma sanatını gösteriyor maşallah.
Bu sineğin sadece gözü tabii. Sineğin kanadını anlatmaya kalksam ondan daha da yani saniyede işte, 500 ile 1000 arasındaki bir rakamda çırpan. Yani hangisinden bahsedeyim? Metabolizmasını mı anlatayım?
Tabii.
Uçma sistemini mi anlatayım? Göz, yani hepsi birbirinden apayrı. Metabolizması var bu canlının, kalbi var. Yani
sindirim sistemi var, sinir sistemi
evet
var.
bir ayetle İnşallah. Sonlandıralım o zaman İnşallah. Bu konuyu da. Haç suresi 73, şeytanın Allah'a sınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi, şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olursa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.
İnşallah.
Yani İnşallah. Maşallah. Yarınki programı İnşallah. Bildireyim sayın seyircilerimize. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Kocaeli TV ve Aba TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.